Ayrım 64, sayfa 648, 27. bölüm. Amcam Toby'nin haritası aşağıya mutfağa getirilir. 28. bölüm. İşte Miles burada, bu da Summer, dedi onbaşı. Sağ elini haritaya uzatarak, sol eli Bayan Bridget'in omzunda, hayır, yakınındaki değil, öteki omzunda ve bu da, dedi Namur şehri, bu kale, Fransızlar şurada, buradayız efendim ve ben şu cenabet hendeğin içindeyiz, Bayan Bridget, dedi onbaşı. Bayan Bridget'in elini tutarak efendim o kahredici yarayı tam şuradan aldı ve bunu söylerken Bayan Bridget'in elinin tersini yavaşça o noktaya yönlendirdi, sonra bıraktı. Oysa biz Bay Trim daha ortalarda bir yerde olduğunu sanıyorduk, dedi Bayan Bridget. Öyle bir şey olsa topyekun mahvolurduk, dedi onbaşı. Benim sevgili hanımımı da mahvederdi, dedi Bridget. Onbaşı cevaben onu öptü sadece. Hadi hadi, dedi Bridget, sol elinin ayasını ufuk çizgisine paralel tutup öteki elinin parmaklarını onun üzerinden geçirerek, elinin üzerinde tek bir sil ya da çıban yoktu, olsa bu hareketi yapamazdı asla. Ne münasebet, düpedüz yalan, diye haykırdı onbaşı, Bridget'in sözünü bitirmesine izin vermeden. Doğru olduğunu biliyorum, dedi Bridget. Hem de en güvenilir tanıkların ağzından duydum. Size şerefim üzerine yemin ederim, dedi onbaşı, elini kalbine götürerek yüzünü al basmıştı. Baştan aşağı yalan. Bayan Bridget, hanımım için ya da benim için, dedi. Öyle ya da böyle hiç fark etmez. Ama insan evlenecekse eğer, eksik gedik olmadığından emin olmalı. Bayan Bridget karşı saldırıya maalesef el hareketlerinin yardımıyla girişmişti ve bu da onbaşının birdenbire... 29. bölüm. 1 Nisan sabahının mahmur gözlerindeki anlık tereddüt gibi bir şeydi. Bridget ağlasın mıydı, gülsün müydü? Bir firkete kaptı, bire 10 bahse girebilirdiniz, gülecekti. Firketeyi bıraktı ve ağladı. Gözyaşlarından tek bir tanesinde acı bir tat olsaydı, onbaşının kalbi yanlış bir iddia ortaya attığı için kederle dolardı. Ama onbaşı karşı cinsin dilinden anlardı. En azından amcam Toby'ye oranla büyük dörtlü ile üçlü, piket oyununda büyük dörtlü as, papaz, kız ve valeden, üçlü ise herhangi bir dizinin sıralı üç kağıdından oluşur. Arasındaki fark kadar iyi anlardı. Bu yüzden de Bayan Bridget'e şöyle bir hamleyle yaklaştı. Biliyorum Bayan Bridget, dedi onbaşı, onu fevkalade saygın bir biçimde öperek, doğanız gereği iyi kalpli ve alçak gönüllüsünüz. Üstelik de çok Ali Cenap bir kızsınız. Eğer ben sizi biraz olsun tanıyabilmişsem, bir sineği incitmekten sakınırsınız efendim gibi şerefli ve değerli bir kişiye, size kontes olacağınız vaat edilse bile zararınız dokunsun asla istemezsiniz. Ama sanırım sevgili Bridget, ki kadınlar hep böyledirler, başkalarının davalarını onlardan fazla sahip çıkıyorsunuz. Bridget onbaşının uyandırdığı duygularla ağırlaşan gözlerini indirdi. Söyle bana sevgili Bridget, diye sözünü sürdürdü onbaşı. Elini eline alıp onu ikinci kez öperek, kimin kuşkuları sizi böyle yanılttı? Bridget bir iki kez hıçkırdı, sonra gözlerini açtı. Onbaşı onun gözyaşlarını önlüğünün eteğiyle kuruladı. O zaman Bridget kalbini onbaşıya açtı ve her şeyi anlattı. 30. bölüm. Amcam Toby ve onbaşı seferin büyük bir bölümünde harekatlarını kendi başlarına yürütmüşlerdi. Aralarındaki haberleşme sanki Mayıs ya Desember onları ayırmış gibi topyekun kesilmişti. Amcam Toby her akşamüstü kırmızı ve gümüş sırmalarını ya da mavi ve altın sırmalarını çekerek bir gün biri bir gün öteki boy göstermişti. Ve bu giysiler içinde her birinin birer saldırı olduğunu bilmeksizin pek çok saldırı gerçekleştirmişti. Bu yüzden de haberleşmeye gerek duymamıştı. Onbaşıya gelince Bridget'i ele geçirme girişiminde hayli yol almıştı. Bu yüzden de iletilecek epey haberi vardı. Ama neleri kazandığını, buraları nasıl ele geçirdiğini anlatabilmek için öyle iyi bir anlatıcı olmak gerekiyordu ki, onbaşı buna asla cüret edemezdi. Zafer kazanmaktan ne kadar hoşlanırsa hoşlansın, efendisinin iffetini incitecek bir şey yapmaktansa ömür boyu zafer tacını takmadan başı açık gezmeyi yeğlerdi. Ey dürüst ve yürekli uşakların en iyisi, sana daha önce de böyle seslenmiştim Trim. ve seni iyi dostların mertebesine de yükseltebilirim. Bir sonraki sayfada teşrifata girmeden yapacağım bunu. 31. bölüm. Bir akşam amcam Toby piposunu masaya bırakmış ve parmak hesabıyla baş parmağından başlamıştı. Bayan Wadman'ın meziyetlerini bir bir saymaktaydı. Ama ya birini unuttuğundan ya da ötekini iki kez üst üste saydığından bir türlü orta parmaktan öteye geçemiyordu. "Lütfen Trim," dedi piposunu yeniden eline alarak, "bana bir kalemle mürekkep getirir misin?" Trim kağıt da getirdi. "Eline boş bir kağıt al Trim," dedi amcam Toby ve bir iskemle çekip yanına oturması için ona piposuyla işaret etti. Onbaşı bu emre uydu, kağıdı önüne koydu, kalemi aldı, mürekkebe batırdı. "Binlerce erdemi var Trim," dedi amcam Toby. "Onları mı yazacağım izninizle efendim?" dedi onbaşı. "Ama sırasıyla," diye yanıtladı amcam Toby. "Çünkü aralarında beni en etkileyen ve ötekilerin bir tür garantisi olan Trim, onun merhametli oluşu, yani kişiliğinin insan yanı." "Eminim ki," diye sözünü sürdürdü amcam Toby, emin olduğunu kanıtlamak için yukarıya tavana bakarak, "eğer onun ağabeyi olsaydım Trim, çektiğim acılar konusunda artık çekmiyorum çok şükür, daha canı yürekten, daha ısrarlı bir biçimde sorgulayamazdı beni." Onbaşı amcam Toby'nin bu iddiasını yalnız hafif bir öksürükle yanıtladı ve kalemi ikinci kez hokkaya daldırdı. Amcam Toby ise piposunun ucuyla kağıdının sol üst köşesini işaret etti. Onbaşı da insanlık sözcüğünü yazdı. İşte böyle. "Söyler misin onbaşı," dedi amcam Toby. "Trim sözcüğü yazmayı bitirdiğinde London Savaşı'nda dizinden aldığın yara konusunda Bayan Bridget seni sık sık sorguluyor mu?" "Asla izninizle efendim, hiçbir zaman." "İşte bu onbaşı," dedi amcam Toby. "İyi yürekliliği elverdiğince kazandığı zaferin tadını çıkararak, işte bu. Hanımıyla hizmetçisi arasındaki kişilik farkını açıkça ortaya koyuyor. Benim başıma seninki gibi bir kaza gelmiş olsaydı eğer, Bayan Wadman o kazaya ilişkin her türlü ayrıntıyı öğrenmek için yüzlerce soru sorardı şimdiye dek. Bence efendimin kasığı konusunda 10 katı daha fazla soru sorardı izninizle efendim. Duyulan acı Trim aynı oranda azap verici ve her ikisinde de aynı ölçüde merhamet söz konusu. Tanrı sizi korusun diye haykırdı onbaşı. Bir kadının duyacağı merhametin bir adamın diz kapağındaki yarayla ne ilgisi olabilir? Eğer efendimin dizi London Savaşı'nda paramparça olmuş olsaydı, Bayan Wadman bu konuya en fazla Bridget kadar kafa yorardı. "Çünkü," diye sözünü sürdürdü onbaşı, sesini alçaltıp sözcükleri tek tek vurgulayarak. "Diz, ana gövdeden belli bir uzaklıktadır. Oysa kasık, efendimin de çok iyi bildikleri gibi, hedefin tam perdesinin üzerindedir." Amcam Toby uzun bir ıslık çaldı ama masasının öteki ucundan duyulamayacak kadar pes perdeden. Onbaşı artık ricat edemeyecek kadar ileri gitmişti. Geri kalanını 3 sözcükle anlattı. Amcam Toby piposunu sanki örümcek ağından örülmüş bir nesneymiş gibi usulca şöminenin paravanının üzerine bırakmıştı. "Ağabeyim Şendi'ye gidelim," dedi. 32. bölüm. Amcam Toby ile Trim babamlara doğru yürürlerken benim de ancak sizlere Bayan Wadman'ın bu olaylardan birkaç ay önce anneme sırrını açtığını ve bir de kendi yükünün yanı sıra hanımın sırrının yükünü de üstlenmiş olan Bayan Bridget'in bunları bahçe duvarı üzerinden Susanna'ya boca ederek her ikisinden de kurtulduğunu söyleyecek kadar vaktim olacak. Annem bütün bunlarda gürültü koparmaya değecek bir şey görememekteydi. Ama Susanna bir aile sırrını tek başına yaymak gibi bir yeteneğe sahip olduğundan duyduklarını derhal Jonathan'a anlatmıştı. Jonathan da kendisine anlatılanları o sırada bir kuzu buduyla cebelleşmekte olan ahçıya nakletmiş. Ahçı bu bilgiyi posta arabacısına mutfaktaki kuyruk yağı artıklarıyla birlikte 4 peni karşılığında satmış. Arabacı ise bütün bunları aşağı yukarı aynı değerde bir bedel karşılığı sütçü kıza devretmişti. Ve her ne kadar samanlıkta fısıldaşırken söylenmiş olsa da şöhret duyduklarını yüzsüz borazanıyla evin en üst katından işitilecek biçimde ilan edivermişti. Kısacası köyde ve köyün yaklaşık 5 millik çevresinde amcam Toby'nin sürdürmekte olduğu kuşatma sırasında karşılaştığı güçlükleri ve teslimin gecikmesine neden olan gizli maddelerin neler olduğunu bilmeyen tek bir koca karı kalmamıştı. Doğada cereyan eden her bir olayı bir varsayıma dönüştürmeyi adet edinmiş olan ve bu yüzden de hakikati başka hiçbir kula nasip olmayacak çabuklukla katletmeyi her zaman başaran babam, amcam Toby yola koyulduğunda olup bitenlerden henüz haberdar olmuştu. Kardeşinin haklarına tecavüz edilmiş olması onu aniden hiddetlendirmiş, annemin de orada olmasına aldırmaksızın Yorick'e, "Şeytan kadının içindedir ve olayın temelinde şehvet yatmaktadır"ı anlatmakta ve buna dünyadaki her türlü şer ve düzen bozuculuğun Adem'in kovuluşundan amcam Toby'nin başına gelenlere dek hep bu dizginlenemez iştahın neden olduğunu söylemekteydi. Yorick tam babamın varsayımını daha ılımlı bir yöne yöneltmekteydi ki amcam Toby gözlerinde sonsuz bir iyilik ve bağışlama ifadesiyle odadan içeri girdi. Ve babamın hitabet gücünü yeniden ateşledi. Kızgın olduğu zamanlar sözcük seçimine fazla özen göstermeyen babam, amcam Toby şöminenin başına oturup piposunu yakar yakmaz söze şöyle girdi. 33. Bölüm. İnsan gibi muhteşem, yüce, tanrısal bir varlığın soyunu sürdürebilmek için hazırlıklı olması gerektiğini asla inkar etmiyorum. Ne var ki felsefe dilediği konuda özgürce konuşur. Bu yüzden de soyun sürdürülmesi işinin bütün melekeleri boyunduruğu altına alan, dirayeti, tefekkürü ve ruhumuzun tüm amellerini sekteye uğratan bu tutku aracılığıyla yapılması bence çok yazık. Bir tutku ki sevgilim diye sözünü sürdürdü babam anneme dönerek, akıllı adamları budala mertebesine indiren ve bizleri birer satir, dört ayaklı birer yaratık gibi inlerimizden, kovuklarımızdan dışarı uğratan cinsinden. Biliyorum denilecektir ki diye devam etti babam, sanki birileri itiraz etmiş de cevap veriyormuş gibi, kendi başına ele alındığında tıpkı açlık, susuzluk ya da uyku gibi iyi ya da kötü, ayıp ya da başka bir şey addedilemez. O halde neden Diyojenes'in ya da Platon'un, Stern olasılıkla Anatomy of Melancholy'de 3.2.1.2 ve 3.2.2.2 insanın cinsel tutkuları konusunda Diyojenes ve Platon'a gönderme yapan Burton'u düşünüyordu. Duyarlılığı direnmiştir karşısında ve neden bizler bir insan yapmaya ve yaratmaya her kalkıştığımızda lambayı püfleriz ve neden bu amaca hizmet eden tüm malzemenin, hazırlıkların, araç gereç vesairenin temiz tutulmuş bir akla hiçbir dil, tercüme ya da tefsir aracılığıyla aktarılamayacağı kabul oluna gelmiştir. Bir insanı öldürme ve yok etme eylemi diye devam etti babam, sesini yükseltip amcam Toby'ye dönerek, şerefli bir iş, bunun için kullandığımız silahlar da muteberdir. Onları omzumuza vurup uygun adım yürürüz. Onlar yanımız sıra salınırken kurumlanarak ilerleriz. Onları süsleriz, bezeriz, değerli taşlar kakarız, değerlerine değer katarız. Aşağılık bir topun üzerine bile küçücük de olsa bir süs koyarız. Amcam Toby savunmaya geçebilmek için piposunu elinden bırakmış, Yorick ise babamın tezini tümüyle yerle bir etmek üzere ayağa kalkmıştı ki, Obediah derhal çözülmesi gereken bir sorunla birlikte odanın ortasında bitiverdi. Mesele şuydu, babam malikanenin geleneklerini sürdürmek adına ya da önemli bir vergi toplayıcısı olmak sıfatıyla cemaat adına bir boğa beslemekle yükümlüydü. Obediah da geçen yaz günlerden bir gün ineğini kısa bir ziyaret için boğanın yanına salmıştı. Günlerden bir gün diyorum, zira o gün tesadüf bu ya, babamın orta hizmetçisiyle evlenmişti Obediah. Yani birinden yola çıkıp ötekinin gününü kolayca hesaplayabilirdi. Bu yüzden de karısı Lois'a yatağına getirildiğinde Obediah Tanrı'ya şükretti. Şimdi dedi Obediah, bir buzağım olacak ve bu nedenle her gün ineğini ziyaret etti. Pazartesi, salı, bilemedin, çarşambaya yavrular. İnek yavrulamadı. Hayır, ertesi hafta da yavrulamadı. İnek uzattıkça uzattı ve 6. haftanın sonunda Obediah kuşkularını, her iyi insan gibi, boğaya yöneltti.
Kilise toprakları hayli geniş olduğundan babamın boğası, doğruyu söylemek gerekirse, bu görevin üstesinden gelecek nitelikte değildi. Ama bir yolunu bulmuş, kendini bu makama tayin ettirmişti. Yüzünde her zaman ciddi bir ifadeyle işini sürdürür, babam da onun bu halini pek beğenirdi. Kasaba sakinlerinden çoğu, izninizle efendim dedi Obadiah, bunun boğanın hatası olduğu görüşündeler. Ama bir inek kısır olamaz mı diye yanıtladı babam, Doktor Slop'a dönerek. Asla dedi Doktor Slop. Ama adamın karısı miadı dolmadan doğurabilir. Çocuğun başında saç var mı diye ekledi Doktor Slop. Benim kadar kıllı dedi Obadiah. Obadiah 3 haftadır tıraş olmamıştı. Hüüü diye bir ıslıkla başladı sözüne babam. Demek ki kardeşim Toby, benim şu zavallı boğam herhangi bir sidikli boğa kadar işe yarar olduğu halde ve daha masum çağlarda Europa'yı, Yunan mitolojisinde Europa, boğa biçimine bürünmüş olan Zeus tarafından Girit'e götürülmüştü. Bile halledebilecekken 2 ayağı eksik olsa boşanma mahkemesine verilebilir ve hayatı sönerdi. Bu da bir kasaba boğası için kardeşim Toby ölüm demektir. Tamam dedi annem, nedir bu hikaye? Aman efendim, boğa inek muhabbeti dedi Yorick. Hem de şimdiye dek dinlediklerimin en iyilerinden. 9. kitabın sonu. Kitabın sonu. 21 Mart 2009. Sayfa 657.